Ayrım 3. Kavgamız. Atakan Büyükdağ. Sayfa 38. 3. Bölüm. Hayata karşı bir başına. Leo Szilard 11 Şubat 1898'de gelişen Budapeşte'de varlıklı bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocuklarının ileride dünya tarihini etkileyen bir kuramsal fizikçi olacağından habersiz bir şekilde oğullarına en kaliteli eğitimi aldırmaya karar veren aile, bu süreci olabildiğince erken yaşa çekebilmek için Szilard'a evde eğitim verebilecek dadılar tuttular. Bu dadılar sayesinde Szilard daha çocuk yaşta Almanca ve Fransızca konuşmayı öğrenmişti. Siyasi açıdan hareketli bir dönemde oldukça iyi şartlarda eğitim almakta olan Szilard'ın büyüdükçe hayattan beklentileri de diğer çocuklardan farklı olgunlaşıyordu. Gençlik çağına geldiğinde dahi her ne kadar maddi durumları elverişli olsa da kızlarla, eğlenceyle, partilerle pek ilgilenmeyip iki büyük ilgi alanına yoğunlaşıyordu. Fizik ve politika. Genç Szilard'ın politika öngörüsü o kadar üst düzeydeydi ki, Birinci Dünya Savaşı başladığında daha 16 yaşında olmasına rağmen savaşın sonucunun ne olacağını sınıf arkadaşlarına söylemiş ve şöyle ifade etmişti: "Savaşı kimin kazanacağını bilmiyorum ama sonucunda mutlaka Avusturya, Macaristan, Almanya ve Rusya gibi merkez kuvvetler dağılacak." Dediği de oldu. Bu ülkeler bazıları farklı taraflarda olsa da ya dağılmışlardı ya da rejimleri değişmişti. İşte Szilard'ın 16 yaşındayken bile politikaya ve siyasete olan ilgisi bu seviyedeydi. "Arkadaşlarım, mezuniyet balosu da yaklaşıyor. Ne giyeceğim şimdi ben? Bir yandan da Lili naz yapıyor. Seninle gelmiyorum derse baloya kiminle giderim? Okuldaki tüm prestijim yerle bir olur" gibi dertlerin peşindeyken Szilard küresel sorunların üzerine kafa yoruyordu. Politika ve fizik merakı içerisine geçen bir eğitim süreci neticesinde Szilard 1916 yılında okulundan matematik dalında Macaristan'ın ulusal ödülü olan Ötvös ödülünü alarak oldukça başarılı bir şekilde mezun oldu. Mezun olmasına olmuştu ama şimdi önünde ne yapacağını bilmediği bir gelecek vardı. Fiziğe tutku seviyesinde bir ilgisi vardı. Gönlü hep fizikten yana atıyordu. Ama fizik okursa gelecekte beş parasız kalacağını da çok iyi biliyordu. O dönemlerde Macaristan'da fizikçiler için herhangi bir kariyer olanağı yoktu. "Fizik okursam ileride iş bulabilir miyim acaba?" diye düşündü. Ardından da "Fizik okursa ben fazla ileride bir lise öğretmeni olurum" diyerek o çok sevdiği bölümü okumaktan vazgeçti. Sadece içindeki o fizik tutkusunu diri tutmak için bu sefer de "Kimya mı okusam acaba? İleride fiziğe geçersem belki faydası olur" diye düşündü. Ama Macaristan'ın kimyagerlere göre de bir ülke olmadığını fark edince ve burada kaldığı sürece okuduğu fiziğin de bir faydası olmayacağını öngörünce bundan da vazgeçti. "En nihayetinde ben en iyisi elektrik mühendisliği okuyayım. İçerisinde fizik var, sektöründe de gelecek var" dedi ve bu fikrinde karar kılarak kariyer planını belirledi. Szilard verdiği karar üzerine Budapeşte de yer alan King Joseph Teknoloji Enstitüsü'nde mühendislik çalışmalarına başladı. Burada oldukça başarılı bir şekilde mühendislik eğitimine devam ederken hayatındaki tüm bu bağımsız gidişata dur diyen ansız bir çağrı aldı: askerlik görevi. Kariyerini tam belirlemişken, hatta aldığı elektrik mühendisliği eğitiminden keyif duymaya bile başlamışken, Birinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında Szilard askere çağrılıyordu. Hem de mahşer alanından farksız bir yere. Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında Avusturya Macaristan ordusunda askerlik görevini icra etmek, yarı ihtimalle ölmek, hatırı sayılır bir ihtimalle yaralanmak, en iyi ihtimalle de psikolojik hasarla hayatta kalmak demekti. Düşündükçe içinde büyüyen korku bedenini sarıyordu. Artık geceler daha uykusuz, gündüzler daha panik halinde geçmeye başlamıştı. Ama günü geldiğinde tüm bu tedirginliğin kendisine hiçbir faydası olmayacağını anladı. Orduya katıldığı o an düşünceleri bir kenara bırakıp kadere teslim olma zamanıydı. Avusturya Macaristan ordusuna katılan Zillard, cimnazyumda üst seviye eğitim gördüğü için doğrudan süvari sınıfında eğitime gönderildi. Burada hızlı bir eğitimden geçirildikten sonra da vakit kaybettirilmeden muharebe halindeki orduya alındı. Fakat oldukça rahat şartlarda büyümüş olan Zillard'ın bünyesi ortam şartlarını kaldırmadı ve çok geçmeden aniden 39 derece ateş ile sarsıldı. 39 derece ile asker ocağında yatarken gözünü tavana dikip düşünmeye başladı. Tüm tıbbi ekip yaralılarla ölüm döşeğindeki askerle uğraşıyor. Savaşın ortasında benim ateşimi umursamalarını beklemek mantıksız olur zaten. Bir ilaç verirler ve ateşimin nedenine bile bakmazlar. Bu koşullar altında benim burada iyileşmem imkansız. Acilen buradan bir çıkış yolu bulup adam akıllı bir hastaneye yatmam lazım diye düşüncelere dalan Zillard, aniden aklına gelen kurnazca bir fikir ile tüm gücünü toplayarak yatağından kalktı ve kendisini seven, aldığı eğitime değer veren komutanın yanına gitti. Leo Zillard, komutanım bir maruzatım vardı.
Komutan, söyle bakalım Leo, nedir sıkıntın?
Leo Zillard, komutanım, kardeşim hayati bir ameliyata girecek. Aileme moral desteği vermem lazım. Benim kardeşimle aramdaki bağ çok başkadır. Beni yanında görmesi onu hayata döndürebilir. Sizden bir iki günlüğüne izin talep ediyorum.
Komutan, Leo, sen ne istediğinin farkında mısın? Savaşın tam ortasındayız, haberin var değil mi?
Leo Zillard, biliyorum komutanım ama söz konusu da bir can. Sizden bir can uğruna izin talep ediyorum.
Komutan, her gün bu orduda kaç can gidiyor biliyor musun sen? Buradakilerin canı senin kardeşininkinden daha mı değersiz?
Zillard, komutanım, savaş boyunca milyonlarca kişi de bir arşidükün suikasta uğraması nedeniyle ölmedi mi? Avusturya arşidükü Ferdinand'ın canı diğer milyonlarca vatandaşının canından daha mı değerli ki kendisinin ölümü milyonları da ölüme sürükledi? Bir can bir dünyaya bedel değil mi komutanım? Biz bir can uğruna savaşa girmedik mi? Şimdi ben size diyorum ki bir can kurtaracağım ve bu bir can uğruna milyonları savaşa sürüklemek yerine iki günlük izin kullanacağım. Sizce iki günlük izin buna değmez mi?
Komutan, konuşmalarında birçok kez sınırı aştın. Normal şartlarda bu üslubundan dolayı seni sağlam bir cezaya çarptırmam gerekiyor. Ama hem kurduğun cümlelerde izlerini taşıyan zekanı takdir ettim, hem de dediğin gibi bir can bir dünyaya bedel aslında. Şu an savaşta duraklama dönemindeyiz. Bunun da etkisiyle sana bu izni vereceğim. Ama iki şartla. İlk şartım iki günü aşmaman. İkinci şartım o canı kurtarman. Eğer bu iki şarttan birini yerine getirmezsen, o zaman sana burada dünya üzerindeki cehennemi yaşatırım. Anladın mı beni?
Zillard, çok iyi anladım komutanım. Dediğiniz gibi olacak, emin olabilirsiniz. Zillard 39 derece ateşle komutanı karşısında ayakta dikilip inatçı karakterinin de vermiş olduğu hırsla izni komutanından almış ve Budapeşte'ye doğru yola çıkmıştı. Viyana'ya ulaştığında ateşi biraz daha düşmüştü ama yine de bitkinliği devam ediyor, hatta yolunda verdiği yorgunlukla daha da artıyordu. Durmadan devam etti ve en sonunda Budapeşte'ye vardı. Uzun yolculuk şimdi onu daha da bitkinleştirmişti. Ateşi de tekrar yükselmişti. Trenden bile güçlükle inen oğullarını ayakta zor durur halde gören ailesi, ''Aman tanrım, oğlum ne oldu sana böyle?'' diyerek panik halinde apar topar Zillard'ı hastaneye götürdü. Hastaneye vardıklarında iyice kendisinden geçmiş olan Zillard'a, 1. Dünya Savaşı'nda askeri ölümlerin neredeyse üçte birine sebep olan İspanyol gribi teşhisi koyuldu. Zillard o zamanlar Avusturya Macaristan'da görülen ilk İspanyol gribi vakalarından biriydi. Daha o günlerden bile ilkleri başarmaya başlamıştı. Hastanede iyi bir tedavi gören Zillard'ın durumu diğer İspanyol gribi vakalarının aksine gün geçtikçe daha iyiye gidiyordu. Ama bedeni iyileşse de beyni iyileşemiyordu. Askerlik anıları aklına her geldiğinde çıldıracak gibi oluyordu. Her gün akıl dışı sayıda askerin öldüğü bir ortamda bugün sohbet ettiği kişinin yarın hayatta olup olmayacağını bilememek nasıl bir cehennemdi? Hangi sebep bu kadar insanı öldürmeye değecek kadar haklı olabilirdi? Bu cevapsız sorular Zillard'ın beynini kemiriyor, iyileştikten sonra geri döneceği asker ocağını düşündükçe midesine kramplar giriyordu.
En sonunda dudaklarından serbest kalmak için mücadele veren o cümle çıktı. Ben bir daha oraya dönmem.
Zeylard kararını vermişti bir kere. Savaşın durulduğu bir dönemde izin almanın da avantajını kullanıp bu işi çözebilecek tek kişi olan babasına her zamanki inatçılığıyla baskı yapacaktı. Nitekim kararını verdikten dakikalar sonra odasına giren babasını gördüğü gibi ikna sürecine başladı.
Baba, ben bir daha orduya dönemem. Hem benim ne işim var orduda? Orada şartlar çok kötü. Beni bir şekilde terhis ettirmen lazım. Burada kalıp iyileşip çalışmalarıma devam edeyim. Benim orada kimseye faydam olmaz. Ben savaşçı bir karakter değilim ki. Ama burada kalıp çalışmalarıma devam edersem ileride vatanıma faydalı olacağıma dair sana söz veriyorum. Ayrıca şu anda duraklama dönemindeyiz. Bu ülkenin bana orduda değil dışarıda ihtiyacı var dedi. Ve komutana uyguladığı inatçılığın bir benzeriyle babasını da ikna etmeyi başardı.
Zeylard'ın inşaat mühendisi olan babası Yahudi lobisinin saygın üyelerindendi ki o dönemde politikayı ellerinde bulunduran Yahudilerin yaptıramayacağı şey yok gibiydi. Babası Yahudi lobisindeki bağlantılarını kullanarak Zeylard'ı aslında hayatını kurtaracağını bilmeden ordudan terhis ettirdi. Çünkü kısa bir zaman sonra Zeylard'ın bağlı bulunduğu alay ön saflarda çatışmaya gönderilecek ve Zeylard'ın eski silah arkadaşları yoğun bir ateş altında kalacaklardı. Zeylard bu haberi Budapeşte'deyken öğrendiğinde askerlik arkadaşlarının hepsi bu dünyadan göçmüştü. Herkesin canını alan İspanyol gribi bu sefer Zeylard'ın hayatını kurtarmıştı.
4. Bölüm Akademik hayatın öne çıkan ismi Leo Szilard.
Savaş nihayet bitmişti ve 1919 yılında Lenin'in Macar varisi Bela Kun tarafından Macaristan'da kısa ömürlü bir Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştu. Politik öngörüleri yüksek olan ve o sıralarda 21 yaşlarında olan Szilard, rejim değiştiyse iç savaş yakındır. Hiçbir rejim halk tarafından hemen kabul edilmez. Çok kan dökülecek, artık burada durulmaz dedi ve tam pasaportunu hazırlayıp gitmeye hazırlanmıştı ki bu sefer de Ağustos ayında Kun rejimi devrildi. Yerine sağ kanattan Amiral Nicholas Horthy'nin faşist rejimi geldi.
Önüne gelen ülkede rejimi değiştiriyor. Nedir bu böyle? Yarın ne olacağımız belli değil. Sandalyesine oturan yarın görevden alınıyor. Burada kalmak akıl kârı değil diyen Szilard, ailesinin bağlantıları sayesinde bu rejimden de pasaportunu çıkartmayı başardı ve Macaristan'a bir daha dönmemek üzere ülkeyi terk ederek soluğu Berlin'de aldı. Berlin'de bir teknoloji enstitüsü olan ve Macar arkadaşı Eugen Wigner'in de o dönemler kimya mühendisliği okuduğu Technische Hochschule'ye kayıt olan Szilard, burada da istemeye istemeye mühendisliğe devam etti. Çünkü gönlündeki fizik sevdası bir türlü dinmemişti. Aklı mühendislik diye, kalbi ise fizik diye atıyordu ve bir türlü de kalbine söz geçiremiyordu. Özellikle Berlin Üniversitesi kendisini büyülemiş, algılarını diğer her şeye kapatmıştı. O dönemler Berlin Üniversitesi'nden etkilenmemek pek de mümkün değildi. İçerisi yıldızlar karması gibiydi. Albert Einstein, Nobel ödüllü Max Planck ve yine Nobel ödüllü Max von Laue gibi dünyanın en seçkin bilim adamları Berlin Üniversitesi'nde hizmet veriyorlardı. Fizik alanındaki bu fırsatlar haliyle Szilard'ı mühendislik derslerinden de soğutmuştu. Artık istese de dersleri dinleyemiyordu. Einstein, Max Planck, Max von Laue gibi dehalar orada fizik dersleri verirken o Technische Hochschule'de mühendislik dersleri alıyordu ve kendi kendine bu katlanılacak bir işkence değil, içeride pişen yemeğe camdan ekmek batırmak gibi diyordu. En sonunda egosuna da söz geçirerek kalbinin beynine yaptığı işkenceye son veren Szilard, Technische Hochschule'yi bıraktı ve üniversiteye yeni baştan fizik alanından devam etmeye karar verdi. Yoğun uğraşlar sonunda kendisini Berlin Üniversitesi'ne aldıran Szilard, ilk iş olarak kendisini Albert Einstein'a tanıttı. Hatta sınırlı sayıda ders verip çalışmalarına vakit ayıran Einstein'ı kendilerine statik ve mekanik hakkında seminer vermeye bile ikna etti. Gösterdiği üstün çaba ile kısa sürede tüm akademisyenlerin dikkatini çekmeyi de başaran Szilard için şimdi her şey harika gidiyordu.
Artık yıllardan 1921 olmuş ve Szilard'ın tez zamanı gelmişti. Berlin Üniversitesi'nin parlayan yıldızı Szilard, Nobel ödüllü Max von Laue'ye gidip kendisinden bir tez konusu istedi. Max von Laue'de çözülemez olarak nitelendirdiği bir izafiyet teorisi problemini Szilard'a vererek "Bir görelim bakalım bu üniversitenin gözde çocuğunu, bu problem onun neler yapabileceğini gösterir" diyerek Szilard'ı ölçmeye karar verdi. Problemi gördüğü anda işinin oldukça zor olduğunu anlayan Szilard, bu problem üzerine tam 6 ay çalıştıktan sonra yılbaşı haftası ara verme kararıyla kendisini özgür düşüncelere bıraktı. Genellikle yürüyüşe çıkıp düşünmeyi tercih eden Szilard, konudan tamamıyla bağımsız olarak termodinamikle alakalı bazı çözümleri düşünmeye daldı ve birden aklına inanılmaz bir çıkarım geldi. Aklına gelen fikir oldukça orijinaldi ve bunu geliştirebilirse belki bu tarihi bir çıkarım olarak kabul edilebilirdi. Szilard birkaç gün daha üst üste yürüyüşlere çıktı ve aklındaki şemayı oturttu. 3 hafta içerisinde de bu orijinal çıkarımın taslağını oluşturdu. Sonunda çıkarımı sunuma hazırdı. Ama şimdi bir dakika, bu oluşturduğu şeyin Max von Laue'nin istediği çözümle hiçbir alakası yoktu ki. Bu çıkarımı doğrudan von Laue'ye götürse, "Dalga mı geçiyorsun benimle? Ben senden ne istedim, sen ne getiriyorsun?" diyebilirdi. Bunu doğrudan von Laue'ye götüremezdi. En iyisi Einstein'a götürmekti ki hem bu çıkarımla onun da gözüne girerdi. Einstein'ı bir seminer çıkışı yakalayan Szilard hemen önünü keserek, "Size üzerinde çalıştığım bir konu hakkında sunum yapmak istiyorum." dedi. Einstein de her zamanki babacan tavrıyla cevap verdi, "Tamam, göster bakalım." Szilard Einstein'a ısı dengesinin tesadüfi hareketlerinin atom modeline gerek olmadan matematiksel olarak klasik formuyla ifade edilebileceğini kanıtlayan çalışmasını gösterince Einstein, "Bu imkansız, bu yapılamayacak bir şey" dedi ve doğadaki tesadüfi hareketlerin belirsizliğine düşman olan Einstein, bir tesadüfi hareketin daha bilimle ifade edilebileceğini gözler önüne seren Szilard'ın çıkarımına hayran kaldı. Einstein'dan onayı alan Szilard'ın şimdi özgüveni yerine gelmişti. "Ben bunu yine de von Laue'ya götüreyim. Artık bu çalışmanın Einstein onayı var ne de olsa" dedi ve el yazması taslağını von Laue'ya götürdü. Laue de Szilard'a hiç prim vermeden çalışmayı eve götürüp inceleyeceğini ve kendisine haber vereceğini söyledi. Von Laue'nin cevabını bekleyen Szilard heyecandan sabahı zor etmişti. Evet, Szilard'ın gözüne damla uyku girmemişti. Ama ertesi sabah von Laue'nin ona vereceği haber tüm uykusuzluğuna değecekti. Von Laue ona o sihirli kelimelerden oluşan cümleyi kurdu. "El yazması taslağın doktoraya geçiş için gereken tez olarak kabul edildi." Szilard duyduklarına inanamıyordu. 4 yıl süren tez çalışması ve sonrasındaki mülakatların hepsi bir anda bir zorunluluk olmaktan çıkmış, adeta doktoraya direkt geçiş yapmıştı. Hem de bunu von Laue'nin verdiği çözümsüz problemi çözerek değil, bir anda gelen ilham sonucu yaptığı çıkarımla başarmıştı. Bu gelişme ile birlikte bir anda akranlarının yıllarca önüne geçmişti. "Artık durmak yok, verimliliğimi doruklarda kullanmak zorundayım" diyen Szilard, gece gündüz demedi, yılmadı çalıştı. Yıldızı parlamıştı, artık bunu bir fırsata çevirmeliydi. 6 ay sonra yoğun çalışması ilk meyvesini verdi. Termodinamik ile alakalı çok önemli bir çıkarım daha hazırladı. Bu öyle bir çıkarımdı ki modern bilgi teorisinin en önemli çıkarımlarından biri olarak kabul edildi ve bu sefer de Szilard'a hemen doktor unvanı verildi. Artık Szilard değil, Doktor Szilard vardı. Şansı yaver gitmeye devam eden Szilard iyiden iyiye Einstein'ın da gözüne girmişti. Hatta 1924 ve 1934 yılları arasında birçok konu üzerinde Einstein ile beraber çalışıp hem bireysel olarak hem de Einstein ile birlikte 29 patente başvurdu. Bunlardan biri de Szilard ve Einstein'ın en önemli ortak buluşlarından biri olan ev tipi buzdolabıydı. Bu ortak çalışmaların doğurduğu samimiyet ileride dünya tarihini değiştirecek bir mektubun perde arkası olacaktı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 53.